Ayrım 49.
Sayfa 459. Bana söylemişti diyorum ya dedi Nigan Hanım. Onun düşüncesini, kendi düşüncemi kaç kere söyleyeceğim? Bir evde hep birlikte oturulur, hep birlikte yaşanır, herkes birbiriyle ilgilenir. Benim ailem büyük evlerde oturmuştur, üst üste kutularda değil. Herkes birbiriyle ilgilenmeli, herkes birbirini sevmeli. Kimsenin hayatı ötekinden gizlenmemeli, doğrusu budur. Eğer Allah korusun bir gün birbirimizden koparsak, o zaman ben ayrı kutulara taşınmak değil, birbirimizle ilgilenmemizi isteyeceğim. Doğru olan budur. Osman bu sırada elinde bir kova ve maşayla gelip büyük sobayı karıştıran Yılmaz'ı gösterdi. Ama bu ev ısınmıyor. Sizin gribiniz de bundan işte. Ben kendime dikkat etmediğim için üşüttüm dedi Nigan Hanım. Çok rica ediyorum oğlum bu konuyu da bir daha açma. Bir sessizlik oldu. Bir an birbirlerine söyleyecek bir laf bulamadıkları ama bir şey yapmak isteyecek kadar sinirleri de uyarılmış olduğu için karşılarında soba karıştıran delikanlıya dikkatle bakmaya başladılar. O kadar dikkatli baktılar ki sanki Yılmaz bakışların ağırlığını sezdi ve babasının hareketlerine benzeyen hareketlerinin denetimini kaybetti, şaşırmaya başladı. Refik Ahçı Nuri'yi hatırlatan hareketlerle sobayı karıştıran Yılmaz'a bakarak ne kadar babasına benziyor, ne kadar benziyor diye düşünüyordu. Babası öldü, o da ölecek. Babası hakkında ne düşünüyoruz? Hiç. Düşünsek de ne önemi var? Hepimiz öleceğiz. Ben de öleceğim ve benim hakkımda da düşündükleri. Birden Osman'ın bir şeyler söylediğini fark ederek döndü. Kaçtır soruyorum, kararını verdin mi? Ne kararı? Söyledim ya üyelik ödeneği diyerek Osman ayağa kalktı. Bir annesine bir kardeşine baktı. Hadi hadi ben kulübe gidiyorum yoksa sinirlerim. Ne oluyor bugün sana kuzum dedi Nigan Hanım. Osman öfkelenmeye kimseye cevap vermemeye hakkı olduğunu gösteren gururlu bir tavırla odadan çıktı. Arkasından Refik de kalktı. Nigan Hanım peki benimle bugün kim ilgilenecek dedi. Ah Cevdet Bey siz gittiniz her şey. Refik merdivenleri çıkarken evet hepimiz öleceğiz diye düşündü. Hepimiz öleceğiz ama benim şimdi böyle şeyleri düşünmemem lazım. Ben şimdi okumaya karar verdiğim kitapları okumalı, gereken şeyleri düşünmeli ve Perihan'a ve kendime söz verdiğim programı yapmalıyım. Sonra şimdiye kadar uyuşukluk ve kararsızlıkla geçen hayatım düzenli bir hayat olacak. Kızım beni suçlamayacak. Kemah'ta gördüğüm o işçileri, köylülerin sefaletini hatırladıkça kendi hayatımdan utanmayacağım. Bu programlı hayat beni bu utançtan kurtaracak. Böyle bir günlük hayat, evet bir hayat olduğundan hiç şüphem yok. Onu okuyarak bulacağım ve şimdi ona ulaşmak için okunması gereken kitaplardan birine kaldığım yerden devam ediyorum. Masaya oturdu, açık duran kitaba bakmaya başladı. Şimdiye kadar okuduklarımdan şu sonuç çıkabilir. Antik Yunan en mutlu çağdı ve diriltilmelidir. Bunun nedenleri şunlardır. Yani yazara göre şunlardır. Bana göre bunlar iyi şeylerdir ve bizde de olsaydı iyi olurdu. Bu iyi şeylerin eksikliğini çekiyoruz dersem yanlış olmaz. Bunlar şunlardı. Akıl, denge, uyum, evet ve başka şeyler. Bunları Herr Rudolf'a yazacağım. Ona kitabımdan da bir tane yollayayım. Acaba ne der? Beni hayalperest bulduğunu söyler mi? Evet, bize aydınlık gerekiyor. Eski Yunan'ın da aydınlık bir çağ olduğunu söyleyebiliriz. Bunu Türkiye'de yapmak için de benim eskiden yaptığım gibi iktisadi öneriler değil, daha çok kültüre ilişkin öneriler gerekiyor. Bunlar benim şu kitapta önerdiğim şeylerden daha önemli. Bunları bulmalı ama benim şimdi aradığım onlar değil, program. Okumalı. Okumaya başladı. Bir süre sonra kitaba kendini vererek 6 sayfa okuduğunu fark etti ve sevindi. Sonra tekrar okumaya çalıştı ama az önceki başarısını düşündüğü için kendini veremedi. Pusuda bekleyen bütün düşünceler de bir anda saldırıya geçti. Okuyacağım okuyacağım ne olacak? Bu evden nasıl çıkabilirim? Süleyman Ayçelik beni böyle görse ne derdi? Perihan'ın arkadaşının kocası şu Mustafa nasıl biri? Süleyman Ayçelik, devletle çalışacağınıza boş düşüncelerle oyalanıyorsunuz çünkü siz yufka yüreklisiniz derdi. Çıngırak, bu sefer birisi. Bir kağıdın köşesini karalayarak bekledi. Birisi gelse de güzel güzel konuşsak. Kim? Ama yok öyle birisi. Yeniden okumaya karar verdi ama birden ayağa kalkıverdi. Ne yapayım? Ne yapayım? Odanın içinde aşağı yukarı yürüdü. Sonra kapının açıldığını fark ederek döndü. Muhittin diye bağırdı. Kollarını yana açtı. Sonra ellerini hızla bacaklarına vurdu ve koşup arkadaşına sarıldı. Aman iyi ki geldin, iyi ki. Çok oturmayacağım ama dedi Muhittin. 10 dakikadan fazla değil. Nasılsın, nasılsın? İyiyim işte. Geçerken bir uğrayayım dedim. Muhittin pencerenin yanındaki koltuğa oturdu, çevresine her zamanki dikkatli, gördüğünü didikleyen bakışlarla baktı. Oo, babanın resmi de buraya tam gitmiş hani dedi. Seninkini senin çocukların ne zaman asacaklar bakalım. Benimkini asarlar mı bilmem. Merak etme seninkini de asarlar dedi Muhittin. Sen de çünkü bu aile havasına çoktan karıştın. Refik eski tartışmaları hatırlayarak gülümsedi. Muhittin'le gene böyle tartışmak isterdi ama bunun olmayacağını seziyordu. Ankara'dan döndükten sonra onu 3 kere görmüş, ilk seferinde aralarında derin görüş ayrılıkları ortaya çıkmış, öteki 2 seferinde de susmuşlardı. Refik bu ayrılıkları unutmak isteyerek, ''Nasılsın bakalım neler yapıyorsun?'' dedi. Ama bunu laf olsun diye değil, söylediklerini düşünerek sorduğu için, hemen Muhittin'in nelerle, kimlerle birlikte olduğunu düşündü ve endişelendi. ''Niye oturamazsın, nereye gidiyorsun?'' ''Beşiktaş'a, o meyhaneye, bizim askerleri göreceğim.'' ''Ne yapıyor o çocuklar?'' ''Onlar iyi, asıl sen ne yapıyorsun?'' ''Geçen gün Nurettin'i gördüm, maçta sana rastlamış, çok dalgınmışın.'' ''Bizimki gene buhranlara kapıldı galiba, bir göreyim bari.'' dedim. Refik ilgiden duygulanarak, ''Genel olarak bir şeyim yok.'' dedi. Muhittin alaycılıkla, ''Özel olarak var mı?'' dedi ve ayağa kalkıp masanın üzerindeki kitaba baktı. ''Hölderlin mi okuyorsun?'' ''Ben bir zamanlar bir şair olarak ilgi duymuştum ama hiç sarmadı beni.'' ''Onların, bütün bu Avrupalıların ruhu bize çok uzak canım. Hem o Yunan hayranıdır. Onlar bize uzak, onlarla bir şey yapamazsın. Üstelik bunlar insanın aklını karıştırır.'' Refik heyecanlanarak, ama onlardan çok şey öğrenmemiz gerekiyor dedi. Neymiş öğreneceğimiz? Refik bütünüyle duyup inanmamasına rağmen Muhittin'in hırçın bakışlarına karşı okuduklarını savunması gerektiğini hissederek, işte eski Yunan ve Rönesans ne demekse odur öğrenmemiz gereken dedi. Muhittin'e bakmadan, sözlerinden utanmaktan korkarak aceleyle ekledi. Rönesans kültürü, aklın ışığı, aklın bizdeki barbarlığı ve despotluğu yenecek ışığına ihtiyacımız var. Oh oh oh dedi Muhittin. Sen iyice frenkleşmişsin yahu. Bu barbar kelimesini de söylüyorsun ha bizim için. Refik hayır bu değildi aklımdaki ama ne yapayım? Bana öyle saldırgan bakışlarla baktığını gördükçe ben de ona bunu söylemek istiyorum diye düşündü. Peki beni de barbar buluyor musun? Ben de Türk'üm, milliyetçiyim, bir milliyetçi olduğumu söylüyorum. Ne diyorsun? Bilmiyorum, bir şey söyleyemiyorum. Ben arıyorum. Sen frenkleşiyorsun. Zaten bizde arayan frenkleşir. Arayacağına hisset dedi Muhittin. Biliyorsun artık ben eski Muhittin değilim, konuştuk seninle. Ama sen de biraz değişsen, çünkü aşağı yukarı hala 5 yıl önceki yerinde aynı saflıkla otluyorsun. Boş tartışmaları bırak artık. Masanın üzerindeki raflardaki kitapları gösterdi. Hala hayatta ne yapmalı bunu bulmak için okuyorsun değil mi? Evet bunları yapıyorum. Frenkleşiyorsun ve ayağını yerden kesiyorsun ha? Muhittin Refik'in asılan suratına bakarak ayağa kalktı. Daha oturmak, seni biraz hırpalamak isterdim ama vaktim yok. Başka bir zaman artık. Tam kapıdan çıkarken dünyanın durumunu biliyorsun dedi. Bu dünyada böyle şeylerle ilgilenmenin, diyelim ki senin görüşlerini ya da görüşsüzlüklerini herkese yaymanın nasıl bir sonucu olur düşündün mü hiç? Ben bunları yaymıyorum. Ama kitap yazmak gibi bir alışkanlık edindin. Neyse neyse o kitap fazla zararlı da sayılmaz. Refik Muhittin'in kitabı okuduğunu öğrenince heyecanlandı, düşüncesini sormak istedi ama Muhittin'in hırçın yüzünü görünce çekindi. Muhittin, evet sen demek hep böyle, sabahları yazıhanede ticaret peşinde, akşamları ve hafta sonları da hayatın anlamının peşinde koşuyorsun dedi Refiye. Çevresindeki eşyaya son kararını veriyormuş gibi baktı. Ticaret yapıyorsun, işte okuyorsun, bulanık aklını daha da karıştırıyorsun, sonra yaşıyorsun işte bu evde, burada. Bu saatte yıllardır aynı sinir bozucu sesle tıkırdıyor. Karın çocuğun nasıl? Refik Muhittin'in arkasından merdivenlerden inerken iyiler dedi. Muhittin başka nasıl olabilirler ki diye düşünüyormuş gibi başını salladı. Sonra Refik'in onda hiç görmediği dalgın, düşünceli bir tavırla vedalaşarak çıktı. Refik Muhittin'in uzaklaşırken kendisini düşünmediğine inandığı için arkasından fazla bakmadı. Saat tıkırtısına dikkatini vermekten de korktuğu için hemen yukarı çıkmadı. Aşağıda annesiyle biraz oturdu. Nigan Hanım, bu Ayşe Remzi ilişkisinin artık ciddileştiğini söyleyerek Refik'ten düşüncelerini sordu. Refik de gençleri serbest bırakmak gerektiğini söyledi. Sonra şundan bundan konuştular. Refik saat tıkırtısına dikkat etmeyeceğini anlayınca yukarı okumaya çıktı. 53. Gençlerle. Muhittin önde, iki askeri öğrenci arkada, Feride Hanım'a görünmeden Serence Bey'deki evin arka odasına girdiler. Askeri öğrenciler Muhittin'in odasına girer girmez şaşırdılar. Muhittin onların bu odayı uzun zamandır düşündüklerini, içinde ne olduğunu, nasıl döşendiğini merak ettiklerini seziyordu. Masanın arkasındaki sandalyesine oturdu, eli kendiliğinden sigara paketine uzandı ama almadı. Ayakta dikilerek dikkatle çevrelerine bakan gençlere öfkelendi. Keşfedilmekten hiç hoşlanmıyorum diye düşündü. Ama ne yapayım, artık meyhanelerde buluşmak da yakışıksız oluyordu. Hala bakıyorlar. Ne okuduğumu öğrenecekler. Hakkımdaki düşüncelerini öğrenmek isterdim ama keşfedilmek hiç de hoş gelmiyor. Ne bakıyorsunuz öyle, otursanıza yahu. Ha evet diye Barbaros mırıldandı. Sen şöyle geç bakayım Turgay. Ne yaptınız bakalım bu hafta? Bir sessizlik oldu. Galiba ikisi de ötekinin bir şey söylemesini bekliyordu. Sonunda Barbaros hiç diye mırıldandı. Demek bütün hafta hiç yaptınız ha? Ne diye yaşıyorsunuz siz peki? Barbaros suçlu bir tavır takındı ama utanmamıştı. Muhittin'in kendilerine sevgiyi böyle gösterdiğini artık öğrenmişti. Birden bir şey hatırlayınca gözlerini kitaplardan uzaklaştırdı. Turgay bir Arnavut teğmenin selamını almadı. Sahi mi dedi Muhittin heyecanla. Turgay alçak gönüllü bir tavır takınarak olayı doğruladı. Nasıl oldu yahu, anlatsanıza şunu dedi Muhittin. Aferin. Vallahi ben görmedim dedi Barbaros. Kendi söyledi. Herif selamı vermiş ama bu almamış işte. Sen anlatsana yahu. Almadım işte selamını dedi Turgay. Yakışıklı bir ahmağın saflığı vardı üzerinde ama Muhittin onu tanımıştı. Aptal bulmuyordu artık. Nasıl almadın yani? Kim bu adam? Bir Arnavut. Zaten kimse sevmez onu. Üçüncü sınıftan birinin atılmasına da ön ayak olmuştu. İşte merdivenlerde gördüm ama kapının merdivenlerinde. Selam verdi, almadım. Şu selamı biraz ayrıntılarıyla anlatsana. Evet, ben de pek anlamadım ya dedi Barbaros. İnanmıyorsanız anlatmayız. Selamı verdi, yanından düpedüz duvar gibi geçtim. Hiçbir şey de yapamadı. Ama suratı da bozuldu. Muhittin ceza falan verdirtmeye kalkışmadı mı diye sordu. Kalkışmadı. Peki nasıl oluyor bu işler? Bu selamlaşmanın usulü nedir? İlk önce kim verir? Ben askerlik yaparken böyle bir şey olmuştu da birinin canını okumuşlardı. Bu tehlikeli değil mi? Bana vız gelir dedi Turgay. Zaten askerlikten hiç hoşlanmıyorum. Bir yolunu bulsam ayrılacağım. Biz esir miyiz yahu? Muhittin birden endişelenerek... Olur mu canım, olur mu diye söylendi. Orada kalman gerekir. Hem böyle sıkıntılar her meslekte var. Yok merak etmeyin abi, bir şey olacağı yok dedi Barbaros. Biraz öfkeli bugünlerde, yoksa. Askerliği bırakacağım, bir köşeye çekilip şiir yazacağım dedi Turgay. Buna inanmıyordu herhalde ama gene de söylemekten hoşlanıyor olmalıydı. Muhittin, aslına bakılırsa pek iyi etmemişsin Turgay dedi. Başına bir dert açılabilirdi de. Ben de öyle diyorum dedi Barbaros. Yani yanlış mı bu yaptığım? Böyle demeyin lütfen abi. O bir Arnavut. Burası bizim vatanımız. Onun yüzünden Türk çocukları Türk ordusundan atılıyor, siz de beni haksız buluyorsunuz. Muhittin bir abi gibi değil, bir öğretmen gibi hissederek, ama böyle bir davranış bizi hedefe ulaştırmaz ki dedi. Hedefe ulaşmak için duygularımız ve öfkemizle değil, aklımızla hareket edeceğiz. Ama hani duygular önemliydi, hani anlamak değil hissetmek gerekiyordu, dedi Turgay. Duygular inanmak için gerekli, dedi Muhittin. Hedefe varmak için aklını kullanacaksın. Her adımda akıl gerekiyor. Bak, derginin kapağına o haritayı koyduk, yayını durduruldu. Biz bunu dergiye yöneltilmiş alçakça bir komplo olarak değerlendirdiğimiz kadar, yaptığımız bir hata olarak da görüyoruz. Bu hata sonunda Türkçü Hareket tek yayın organını çıkaramaz oldu. Bir sessizlik daha oldu. Konu yayımı vilayet tarafından durdurulan Ötüken dergisine geldiği için gençler ciddileşmişlerdi. Barbaros, Turgay'ı mazur gör abi diyen bir bakışla bakıyordu. Turgay da deli dolu hareketlerinden utanmış gibiydi. Muhittin saygılı sessizliğin tadını çıkararak, tamam, her zamanki gibi uysallaştılar diye düşündü. Sanki odamı ve kitaplarımı görünce benim de sıradan bir ölümlü olduğumu anlayıp saygısızlığa başlamışlardı. Az sonra söyleyeceği cümleyi aklına getirdi ama söyleyemedi. Bir süre bu delikanlılara her görüşünde aklından geçen şeyi düşünerek neşelendi. Harp Akademisi'ni avucumun içine alıyorum. Bu ektiğim tohumlar bir gün bütün orduyu... Birden sinirlendi. Ya bu sersem gerçekten ordudan ayrılırsa? Ayrılmaya cesareti yetmez ama... Ya bu küçük kabadayılıkları yüzünden onu atarlarsa? Öfkelenerek herkes Türkçü ama kimsenin elinde asker yok diye düşündü. Turgay'a bir daha öğüt vermeyi düşünüyordu ki, söylemek istediği öteki cümleyi, asıl etkileyici şeyin bu olduğunu sezerek söyledi. Yeni dergi için imtiyazı ben alıyorum. Oo, öyle mi, dedi Barbaros. Tabii, hareketin duracağını mı sanıyordunuz yoksa? Bunu hiçbir zaman düşünmedik, dedi Turgay. Kendini affettirmek istiyormuş gibiydi ama imtiyazı sizin almanız... Birden kapı açıldı ve Feride Hanım içeri girdi. İki genci görünce şaşırmadı, gülümseyerek hoş geldiniz evladım dedi. Hoş bulduk teyze, dedi Turgay, ayağa kalktı. Sizi demin rahatsız etmedik, eğilerek içten bir hareketle kadının elini öptü. Arkasından gelen Barbaros da aynı şeyi yaptı. Muhittin annesinin yüzünün ışıdığını gördü, ona acıdı, askerlerin hareketini de gereksiz buldu. Son zamanlarda annesinin elini herhalde kimse böyle öpmemişti. Feride Hanım, kahvenizi nasıl istersiniz diye sordu. Az önce öpülen elini nereye koyacağını bilemiyormuş gibiydi. Orta, dedi Muhittin. Orta değil mi çocuklar? Evet. Annesine döndü. Ben şimdi gelir alırım. Ben getiririm, dedi Feride Hanım ama Muhittin'in yüzünü görünce galiba caydı. Kapıyı örttü. Abi, anneniz tam nur yüzlü bir teyzecik, dedi Turgay. Muhittin suratını astı. Dergiden söz ediyordum, diye homurdandı. Yarın gene veznecilere, Mahir Altaylı'ya gidiyorum. Yeni dergi için imtiyaz almayı bana teklif ettiler. Bana güveniyorlar ama ben onlara güvenemiyorum. Onun için de sizin bu tanışma isteğinizi şimdilik erteliyorum. Neden güvenemiyorsunuz, diye sordu Barbaros. Çünkü Ötüken'de yalnızca Mahir Altaylı'nın istedikleri oluyordu. Sizin çok beğendiğim bazı şiirlerinizi bile biliyorsunuz yayımlatamadım. Oysa onun düşüncesini doğru bulmuyorum. Tartışmaya, bir şey açıklamaya hiç niyeti olmadığını gösteren bir tavırla ekledi. Şimdi ayrıntılara girmeyeceğim ama... Sonra birden sigara paketine uzandı ve şöyle düşündü. Benim bir zamanlar Baudelaire okuduğumu hatırlatıyor. Benim kültürlü olduğumu, Batı kültürüyle zehirlendiğimi sezdiriyor. Kültürün şeytanı içime girdiği için alçak gönüllü olamayacağımı söylüyor. Şeyh o olduğuna göre bana alçak gönüllü olmak düşer. Ben de o zaman alçak gönüllülüğün şart olmadığı bir şey yaparım. Yeni dergide şeyh ben olacağım. Birden endişelendi. Hayır, bari gidip kahveyi alayım da annem getirmesin. Kalkıp odadan çıktı. Kapıyı kapar kapamaz gençlerin kitaplara saldırdıklarını düşündü. Benim ne olduğuma bakacaklar. Kitaplar, kitaplar. Zehirlendim mi ben? Hayır, yalnızca fazla zeki ve şüpheciyim. Mutfağa girdi. Annesi kahveyi bitirmiş, tepsideki fincanlara doldurmuştu. Aa, geldin mi, dedi. Ne hoş çocuklar onlar. Ne iş yapıyorlar? Muhittin onların askeri öğrenci olduklarını söylemeye karar veremedi. Biraz alışkanlıktan, biraz da Muhittin olup bitene ısrarlı bir hava katmak istediği için gençler üniformalarını hala Beşiktaş'taki fotoğrafçıda bırakıyorlardı. Bir şey söylemeyecek misin? Her şeyi de saklarsın. Muhittin bir cevap vermeden tepsiyi aldı, mutfaktan çıktı. Birden aklına odaya ansızın girmek ve onları kitaplara bakarken yakalamak geldi. Zaten kahveler dökülmesin diye ağır ağır yürüyordu. Sessizce kapıya sokulurken içeriden gelen sesleri duydu ve durup merakla dinlemeye başladı. Bak bak Apolliner de var. Vay şunlara bak. Biz de öğrenemedik şu Fransızcayı. Tevfik Fikret. Bakayım. Aa çizmiş altlarını. Bak o da bizim gibi çiziyor. Neresini çizmiş okusana. Tarihi kadim. Mutlaka bir muzaffer on mağlup, çiğneyen haklı, çiğnenen mağlup. Başka nereyi çizmiş? Çevir çevir. En celi hikmet, ezmeyen ezilir. Bu sayfada da var. Kahramanlık, esası kan, vahşet. Fikret de bir pasifist, bir barışçıymış yahu. Tabii ama niye çizmiş buraları? Eleştirmek için. Bağırma duyacak, ne eleştirmesi? Hadi canım 6 ay önce öyle miydi o? Nasıldı? Bak Dostoyevskiler, Fransızca. Şşt! Niye benim Arnavut'a selam vermediğimi söyledin? Kızdı. Öyle bağırırsan gene kızar. Bıktım ya, herkes kızıyor bize. İşte Baudelaire. Ben kahramanlık ve dava şiirleri değil böyle şeyler yazmak istiyorum. Sus aptal! Muhittin araya girmenin vakti geldiğine inanarak kahvelerin dökülmesine aldırış etmeden hızla odaya girdi. Ne konuşuyorsunuz bakayım? Baudelaire'in kitaplarının durduğu rafın önünde elinde bir kitap ve kızaran bir yüzle duran Turgay'a sert sert baktı. Neye bakıyorsun? Baudelaire mi? Onu beğeniyor musun? Turgay kızardı. Elindeki kitabı saklamak istiyormuş gibi bir hareket yaptı. Onu bize sevdiren siz oldunuz abi dedi. Kitabı zehirli bir şeymiş gibi rafa aceleyle koydu. Eğer öyle bir şey yapmışsam yanılmışım dedi Muhittin. Ama sen o Fransızcanla ne kadar sevebilirsin ki Baudelaire'i? Küllükte duran sönük sigarayı yeniden yaktı. Hadi kahvelerinizi alın için. Kitaplarla da fazla zehirlenmediğiniz için Allah'ınıza dua edin. Biraz daha gecikip duruma el koymasaydım iş işten geçer kaybolurdunuz. Anlıyor musunuz ne demek bu? Kaybolmuş, frankleşmiş birer zavallı askercik olurdunuz. Gerçek birer asker bile olamazdınız. Okuya okuya zehirlenip kaybolmak nasıl olur ben biliyorum. Bir yanlış anlamaya meydan vermemek için aceleyle ekledi. Refik'ten biliyorum. Onunla tanışmıştınız değil mi evvelki sonbaharda?